Ayrım 2. Anadolu'nun Kadın Erenleri, Nezihe Araz, sayfa 21. Bezmi Alem Sultan, Gurebe Hastanesi kurucusu. Bir Gürcü kızıydı. Yazgısı onu 12 haneli köyünden koparıp almış, sultan saraylarına getirmiş, bir yandan hünkâr karısı, bir yandan hünkâr anası payesiyle yüceltilmişti. Kocası II. Mahmut, oğlu Sultan Mecid, ama onun adını ermişliğe çıkaran ne Mahmut oldu ne Mecid. Bezmi Alem, kim bilir anasının ona koyduğu asıl adı neydi? Sırf mayasındaki özelliklerden erenler sınıfına girdi. Adı o deftere yazıldı. 1893 yılında sevgili hünkâr eşi, hayata veda edip tahtı oğluna bıraktığı zaman, genç hükümdar 16 yaşındaydı. Anası da 32. Bana sorarsanız onu ermişliğe götüren yol bir aydın ve aydınlık kapıdan geçer. Bezmi Alem kadın, Osmanlı kadınının okuyup yazması yolunda gerçek ve önemli gayretler gösteren ilk saraylıdır. Bilmem hiç Bezmi Alem Sultan Mektebi diye bir okuldan söz edildiğini duydunuz mu? Bana bu okuldan ilk defa yaşlı, çok yaşlı bir İstanbul hanımefendisi anılarını anlatırken söz etmişti. Biz iki kız kardeş Bezmi Alem Sultan Mektebi'ne gidiyorduk diye. Sultan Mahmut ölünce Bezmi Alem kadın şahsi bütün mücevherlerini sattırıyor. Bütün kürklerini, halılarını, antikalarını da. Dünya malının ağırlığını yüreğinin ta ortasında her an hissetmek. Bu parayla o günlerin en modern, en büyük hastanesini kurduruyor. Şimdi içi rahattır. Okuma yazma bilmeyen kadınlar onun okullarında aydınlığa çıkacak, hastalar onun hastanesinde şifaya ve devaya kavuşacak. Bu hastanenin adını elbette bilirsiniz. Gureba Hastanesi. Gureba'nın garipler anlamına geldiği de malum. Anılarıyla hepimizin dikkatini çeken ve o dönemlerde uzun süre İstanbul'da yaşamış olan Amiral Molteke'nin yazdıkları bilmem gözünüze ilişti mi? Valide Sultan aşağı sınıftan olsun, yukarı sınıftan olsun, Osmanlı kadınının davasını her zaman savunmuş, her zaman öncülüğünü etmiştir. Adını verdiği mektebinden ayrı iki cami, bir de bütün yoksul Müslümanlar için hastane yaptırmıştır. Bu hastane, imparatorlukta adına layık tek kuruluştur. Hastaydı, durumu kuşku veriyordu. Hekimbaşı hemen de hiç umutlu görünmüyordu. Bir yandan da sevgili anne ölürse hünkârın gazabına uğramaktan korkuyordu. Bezmi Alem, hekimbaşının korkusunu gözlerinden anladı. Hünkâr oğluna dedi ki, "Eğer iyileşebilirsem, bu ancak Allah'ın emriyle olabilir. Yok vakit saat gelmişse ne hekimin ustalığının ne senin hünkârlığının önemi var. Ancak Allah'ın dediği olur. Bunu hekim başıya böylece bildir. Gönlünü rahat tutsun." Sultan Mecid anasının dediklerini saray doktoruna bildirdi. Hekim başı yüzünde acı ve çaresizlik ifadesiyle hünkârı dinledi. Tam ağzını açıp bir şeyler diyecekti ki, harem dairesinden feryatlar yükseldi. Mesele anlaşılıyordu. Bezmi Alem kadını Dolmabahçe Sarayı'ndan önce Topkapı Sarayı'na getirdiler. Orada yapılan törenden sonra Sultan Mahmut Türbesi'ne götürdüler. Saray kadınları uzun süre onun için ağladılar, helvalar döktüler, mevlütler okuttular. Onlar pek açık seçik ifade edemeseler bile saraydan İlk defa onun kadınlara sahip çıktığını, onların varlığını fark ettiğini biliyorlardı. Ama sonra her zaman ve her yerde olduğu gibi bu erdemli kadın da unutuldu. Sultan Mecid saraylarında büyük bir gamsızlık ve israf hüküm sürmeye başladı. Devletin gidişi de gidiş değildi. Bunu herkes biliyor ama bir şeyler yapamıyordu. İşte o zaman ne olduysa oldu. Bezmi Alem kadının adı yine dillerde dolaşmaya başladı. Bu anlatılanları tarihler yazmaz. Bundan ötesi efsane ve rivayetlerin malıdır. Ne var ki erenlerin hayatı da tarihlerden çok efsane ve rivayetleri ilgilendirir. Biliyorsunuz, Dolmabahçe Camii'ni ve çeşmesini İstanbul'a armağan eden odur. Bir sabahın çok erken saatlerinde caminin müezzini sabah ezanını okumak üzere camiye geldiği zaman, yatsıdan sonra kilitleyip evine gitti, cami kapısını açık ve ardına kadar dayalı buldu. Hırsız girdi, bir hal oldu diye telaşla camiden içeri dalınca, mihrabın önünde diz çökmüş bir kadının, iki gözü iki çeşme sel sel ağlayarak Rabbi ile hesaplaştığını sonraları yemin billah anlattı. Müezzin şaşırıp kalmıştı bu hale ve böyle güzel, böyle güçlü, böyle korkusuz bir kadın da görmemişti ömründe. Rabbim diyordu, Rabbim ben oğlumu sana emanet ettim. Sen emanete hiyanet etmezsin, onu koru. Onu düştüğü bu güç durumdan kurtar. Sonra müezzini görüverdi, ayağa kalktı, gözyaşlarını sildi. Sabahlar hayırlı olsun müezzin efendi dedi. Ben Bezmi Alem kadınım. Söyle aziz oğluma ki bu böyle olmaz. Açları doyursun, çıplakları giydirsin, ağlayanları güldürsün. Boşalan hazinesinin dibini kazısın, dullara ve yetimlere dağıtsın da halkını görsün. Böyle yaparsa hak da onu görecektir. Böyle dedi ve gözden kayboluverdi. Rivayet kulaktan kulağa hünkâr huzuruna vardı. Anası emriyle bir süre açlar doydu, ağlayanlar güldü. İşte o gündür, bugündür Bezmi Alem kadın garipler erenidir. Hastaların hizmetindedir. Hak aşığı olduğu kadar insanlara da aşıktır. Ve en önemlisi onun aşkı, İstanbul'un en ihtiyaç duyduğu, en hoşgörülü umut kaynaklarından biridir. Kilo gelin, sözüne sadık bir taze. Billur başlı, Sıra Dağların doruğunda, billur gibi ışıl ışıl nurdan yapılmış bir gelin giysisiyle onu görenler hala pek çok. Kilo, Doğu Anadolu'nun boynuna uçları elmas pırıltılarla süslü bir gerdanlık gibi takılmış Sıra Dağların adıdır. Bu dağlara bu adı Cilo kız vermiş. En yüksek doruğu Reşko 4710 metre. Vadilerinde masmavi göller var ve kayaları bıçak gibi yarıp geçen zap suyu. Bu efsane dağları ve söylence yaylalara durmadan sevda üreten, buram buram özlemler kaynatan, olmazları olur eden topraklardır. Cilo dağlarına Cilo adını veren de böyle bir kız. İnanılmaz. Adı efsanelere karışmış bir genç ve güzel kız. Bir kadın eren. Mezarı türbesi ya yok ya belli değil. Belki de sel suları almış götürmüş. Ama ne gam. Görenler onu billur başlı Sıra Dağlarda, billur gibi ışıl ışıl, nurdan gelin elbiseleriyle, oradan oraya sekip giderken bugün bile görürlermiş. Gördük diye anlatırlarmış güzelim Cilo'yu. Soma derler bir aşirete gelin götürüyorlarmış bir bahar günü onu. Ama zorla. Kız babası oğlan babasına söz vermiş. Söz vermiş ki madem göz ve gönül koydunuz Cilo kıza o sizindir artık. Sizden daha iyisini mi bulacaktık? Ne ki kız babası Cilo'ya aklı erip de sormamış bile. Kızım sen ister misin bu evlenmeyi? Ne dersin? Dememiş. Oysa kızlar yiğidi Cilo'nun gönlünde de bir aslan yatıyormuş. Bey oğlu değilmiş ama yiğit, serden geçti, sevdiğini seven bir delikanlı. Sözüne sadık. Sazıyla mucizeler yaratıyor. Onu dinleyenler dünyayı başka türlü görüyor. Anası bu haberleri eşine götürüp, yaktık mı acep güzel kızımızı, akıllı kızımızı, kızımızın kaderini başına mı vurduk ağam diye. Onlar sual ettiği gün bir de bakmışlar ki artık çok geç. Ananın içi yansa da kızarsa da fayda yok. Ayrıca baba da Nuh diyor peygamber demiyor. Göç düzülsün buyurmuş. Çeyiz katırları sabah gün ağarırken yola çıkacak. Biz de onların arkasından yola koyulacağız. Sözüm sözdür, demiş kızın babası. Gece boyu Cilo'nun anası ağlamış. Cilo kız da kimselere görünmemiş. Gün ışıyıp ortalık ağarınca, çeyiz katırları yola düzülmüş. Ana kadın hazır, baba hazır. Ama Cilo kızdan ses yok. Odasını açmışlar ki odada da kimseler yok. Ana kadın feryadı basmış. Babası ise küfürleri. Az sonra atını düzene koyan Cilo kızı görmüşler. Neyse herkes sus pus olmuş. Babanın atı önde, ananınki ardında. Cilo kız onlardan uzak yola düzülmüşler. Gel zaman git zaman derken ince köprü denen bir yere gelmişler. Ses yok, kimse kimseye bakmıyor. Derken, ana, kalın sağlıcakla, diye bir feryat. Bir de bakmışlar ki, Cilo kız ince köprüden aşağı kendini sulara atmış. Bir kartal yavrusu gibi uçup buzlu sulara gidiyor. O sular mezarı olmuş Cilo kızın. Kimse de mezarı, türbeyi aramamış. O günden sonra görenler, onu hep billur başlı sıra dağların ucunda, billur gibi ışım ışım nurdan yapma gelinliğiyle uçup giderken görmüşler. İşte bu nedenle Cilo kız, kadın erenlerin defterine yazılmış. Defigam kız, sarayın çileli kadını. Defigam, gam dağıtan anlamına geliyor. Sarayın çerkez cariyelerinden birinin adı. Pek öyle her zaman kullanılmazmış bu ad. Topkapı Sarayı'nın bahçesinde küçücük gözlerden ırak bir çeşme vardır. Bir gün bana o zamanlar Topkapı Sarayı Müzesi'nin müdürlüğünü yapan rahmetli Haluk Şehsuvaroğlu göstermişti. Kimin adı Defigam? Neden bu çeşmeye onun adı verilmiş bilmiyorum demişti. İnsana huzur veren, gerçekten içini açan bir küçücük su. Ben Defigam kızın hikayesini hayli sonra İstanbul Masal ve Efsanelerin toplarken öğrendim. Aramızda nedeni güç bir dostluk kuruldu o günlerde nedense. Onu zaten sevmiştim. Sonraları daha da çok sevdim. Birçokları Topkapı Sarayı'nın bahçesinde Defigam çeşmesini aradılar, bulamadılar. Birçokları da hayat hikayesini okuduktan sonra eliyle koymuş gibi saray bahçesinde onu buldu, gördü, sevdi. Ben bile kaç kereler yolumu şaşırdım o bahçede. Eh dedim, demek ki bugün canı konuk istemiyor. Ben de onu rahatsız etmem. Defigam, Kafkasya'da Çerkezlerin Abuzeh soyundan gelen bir bey kızıymış. Küçücükken bir dikenli çalı dibinde kardeşleriyle böğürtlen toplarken esirciler kaçırmış onu. Elden ele, satıla değişi sonunda Hünkar Sarayı'na kadar gelmiş. Çünkü Hünkar Saraylarına yakışacak güzellikte ve iyilikte bir genç kız olmuş. Sesinin güzelliği ise özellikle dikkati çekiyor, hatta dinleyenleri şaşırtıyormuş. Şikayetsiz, az konuşan, az isteyen, halini çevresindeki kimseye bildirmeyen bir kızmış. Ve herkes de saygı uyandırıyormuş bu özellikleriyle. Sarayda yaşlı kalfalar bu güzel kıza okuma yazma öğretmişler, edep erkan öğretmişler, nakış dikiş öğretmişler ve sonunda Valide Sultan huzuruna çıkarmışlar. Henüz 15'inde var yok o sıra. Valide Sultan'ın gözü kızı pek tutmuş. Tam oğluma layık diye içinden kararlamış. Uygun sandığı bir saatte de önerisini oğlu hünkâra bildirmiş. Ama ne çare? Hünkâr kim bilir hangi sebeple şimdi istemem demiş, kesip atmış. Hünkâr önünde hiçbir söz ikilenmez, söyleyen anası da olsa. Bu töreye uyarak susan Valide Sultan, Defigam'ı hünkâr odasının hizmetleriyle görevlendirilmiş. Toz alacak, yatak toplayacak, aynaları kurnaları silecek. Ama asla asla hünkâra görünmeyecek. Bu saygısızlığı edenin sonu ölümmüş töreye göre. Defigam yıl boyu her işini gördüğü padişahın her sevda buluşmasından sonra ortalığı topladığı, her bir şeyi paklayıp arıttığı bu yerden genç hünkârı merak eder, gizli gizli de gözetlermiş. Onu görür görmez de vurulduğunun belki de önceleri farkında bile olmamış. Ama sonra yangınlar içinde kalmış. par yanıp par tütmüş ve günlerden bir gün şeytana uyarak diyelim, padişahın boy aynası önünde şu soruyu yazmış. Padişahım, seni seven neylesin? Sonra Defigam'ın bütün o günü nasıl geçirdiğini tasavvur o kadar güç değil elbette. Ha vurdular beni, ha vuracaklar diye güzel başını koyacak yer bulamıyor genç kız. Ama ertesi gün korka ürke önüne gittiği hünkâr aynasında sorusuna hiç ummadığı bir yanıt ve bir emir bulmaz mı? Emir ya da sadece yanıt şu: kendini ayağın eylesin. Yani açıklasın, göstersin. Defigam önce rüya gördüm sanıyor. Sonra sevincinden çılgına dönüyor. Sorusuna sevda ateşine yanıt gelmiştir. Şu halde sırayı töreyi atlayıp ikinci bir soruyu daha aynaya yazmasına kim engel olabilir? Bu sefer Defigam kız şöyle yazıyor aynaya. Padişahım, ya kulun korkuyorsa neylesin? Bu oyun Defigam kadar padişahı da çekmiş, heyecanlandırmış. Aynaya ikinci yanıt işte bu heyecanla yazılıyor. Genç hünkâr tarafından. Hiç korkmasın, ne isterse söylesin. Ama ertesi gün aynalar boştur ve hünkâr iznine rağmen Defigam bu ayna oyununu sürdürememiştir. Hünkâr merakta, hem de çok merakta ama bekliyor ve düşünüyor. Kimdi bu tatlı soruları ona soran? Gerçi istese her elini uzattığı kız onun emrindedir. Ama araya sır, gizlilik, oyun girince işler daha da cazip olmaz mı? Padişah küçük bir araştırma sonunda sevimli suçluyu öğreniyor ve gizlice görüyor. Ve de çok ama çok beğeniyor. Şimdi ona bir oyun oynamanın sırası değil mi? İşte bir sabah küçük Defigam ustasından hünkâr yatağını toplayabilirsin emrini alınca yine odaya giriyor. Ve sevdiğinin sıcaklığını hala koruyan atlas örtülere uzanıyor. Karşısındaki boy aynası her zamanki gibi genç kıza gülümsemektedir sanki. İşte tam o sırada hünkâr kapı perdelerini açıp yakaladım diye odaya girivermiştir. Defigam ok yemiş bir ceylan gibi fırlıyor yerinden. Atlas örtüler dökülüyor. Korkudan öte bir duyguyla kasılıyor genç kız. Ve nefesi kuğu boynu gibi zarif ince boğazında düğümleniyor. Rengi kül gibi dudakları solmuş olduğu yerde yığılıverince hünkâr anlıyor ne ettiğini. Üstüne fırlayıp yatağa çekiyor nefes alsın, gözünü açsın diye. Ama nafile. Defigam artık ne nefes alıyor ne güldükçe yanaklarında güller açıyor. Seni seven neylesin? Derler ki o çeşmeyi Defigam adına padişah yaptırmış. Padişah bu, erkek bu. Herhalde az zaman sonra küçük kızın hikayesinde unutup gitmiştir. Ama sarayın çileli kadınları bu küçük kızı unutamıyorlar. Çeşmeye nur yağdığı, Defigam'ın geceleri saray bahçelerinde dolaştığı, padişahım seni seven neylesin diye sorup durduğu dilden dile anlatılıyor. Bugün bile hala Defigam kız sarayların alçak gönüllü ve yanık gönüllü kadın ereni olarak biliniyor ve seviliyor. İkinci ayrımın sonu, sayfa 35.